Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 10. Ayrım. Mine'nin bakışları Hasan'ın kucağındaki çocuğa kilitlendi. Deponun yarı loş aydınlığında birkaç saniye yabani adamın kucağında debelenen küçük Alp'ten gözlerini alamadı. İçinin ürperdiğini, yüreğinin derinliklerinde uzun zamandır unuttuğu bir yaranın yeniden sızladığını duyumsadı. İnanılmaz gözlerle çocuğa bir daha baktı. Tıpkı oğlu Cem'e benziyordu. İnanılmaz bir benzeyiş. Ondan ayrıldığında oğlu bu yaşlardaydı. 5-5,5 civarında. Dona kalmıştı. Birkaç dakika yerinden kımıldayamadı. Bu sadece bir rastlantıydı ama üzücü bir rastlantı. Oysa oğlu şimdi 17 yaşında kocaman bir delikanlı olmalıydı. Hasan çocuğu hala kucağından bırakmamış, kocaman pençesiyle ağzını örtmeye devam ediyordu. Ne yapacağını bilemez bir halde etrafındakilere bakındı. Ökeş ile Hayri de aynı şaşkınlıkla deponun yeni misafirini inceliyorlardı. Hasan dayanamayıp bağırdı. ''Ne aval aval bakıyorsunuz yahu? Şimdi ne yapacağım ben bu piçi?'' İlk toparlanan Hayri oldu. ''Önce çocuğun ağzından o el çek. Görmüyor musun? Neredeyse boğulacak. Ya bağırırsa?'' ''Korkma, bağırmaz. Bağırırsa da kimse duymaz. 5 yaşındaki çocuğun avazından ne çıkar ki?'' Hasan usulca pençesini oğlanın ağzından çekti ve yavaş yavaş yere bıraktı. Alp gerçekten de bağırıp çağırmamıştı. Sadece yaşının verdiği bir safiyetle depodaki yabancıları meraklı gözlerle inceliyordu. Yerinden hiç kımıldamamış, Hasan'ın bıraktığı yerde öylece kalmıştı. Herkes de belirgin bir tedirginlik hasılı olmuştu. Çocuğa bir umacı gibi bakıyorlardı. Neden sonra Hayri dönüp Mine'ye bir bakış attı. Tilkinin kapatmasının görevi şimdi başlıyordu. Çocuk burada olduğu sürece ona nezaret görevi asıl kadına verilmişti. Hayri'nin tecrübeli gözleri, kadındaki şaşkınlığı ve yerinde donup kalmasını fark etmekle beraber bir anlam verememişti. Niye çocuğa bu kadar garip bakıyordu acaba? Hadi, dedi Mine'ye. Çocukla meşgul ol. Mine ise anılarıyla boğuşmaya devam ediyordu o an. Alp'e doğru bir iki adım attı. Aynı yuvarlak yüz, geniş alın, ufacık kulaklar ve sarı perçemli saçlar. Cem'in modeli sanki. Çocuğun önüne gelince dizlerini kırıp eğildi. Kollarını iki yana açtı. Gülümsedi. Alp'e sevgiyle baktı. Hafif sulanan gözlerinde tatmin olmamış analık sevgi ve şefkatin izleri okunuyordu. Gel, yaklaş bana yavrum, diye fısıldadı. Depodaki üç erkek, Mine'den böyle bir yaklaşım beklemedikleri için yadırgayarak kadını süzdü. Hayri içinden, vay be, diye homurdandı. Tilki Sedat, hakikaten işinin ehli, tam bir profesyonel seçmiş diye geçirdi aklından. Kadın çocuğa öyle bir iştenlikle yaklaşmıştı ki, durumu bilmese kadının gerçekten analık gösterisi sergilediğini düşünecekti. Alp, Mine'nin kollarına atılmadı ama ondan kaçmadı da. Hatta isteksiz de olsa kadına doğru bir iki adım attı. Ve kendisine kötülük etmeyecek tek kişinin o olduğunu hissettirmişti. Mine, çocuğun yüzünü avuçlarının içine aldı. Ten teması kadıncağızın yüreğini titretmişti. Onu her iki yanağından öptü. Oğlan kımıldamıyordu hala ama yüreğindeki buruk acı devam ediyordu. Alp'in kulağına adeta fısıldadı. Korkma oğlum. Sana bir kötülük edecek değiliz. Çocuk ilk defa titrek bir sesle sordu. Babam ne zaman beni almaya gelecek? Yakında. Çok yakında gelecektir. İnan bana. Ben burada kalmak istemiyorum. Biliyorum. Ben de istemiyorum ama bir süre babanın gelişini beklemek zorundayız. Akşama kadar mı? Belki yarın sabaha kadar. Çocuk yaşından umulmayan bir tevekkülle etrafına bakındı. Niye yarın sabaha kadar? Babama gelip beni alması için bir telefon edemez miyiz? Biz edeceğiz zaten. Merak etme. Hadi gel şimdi şu yatağın üzerine otur bakalım. Mine çocuğu kucağına alarak depodaki 3 portatif yataktan birine doğru götürdü. Erkekler rahatlamış, çocuğun pek bağırıp çağırmayacağını anlamışlardı. Tanımadıkları kadın çocuk ruhundan iyi anlıyor, şefkatle yaklaşmasını biliyordu. Hayri Hasan'a dönerek mırıldandı. İşi gürültüsüz patırtısız hallettiniz mi? Hasan'ın ufak kara gözleri hayal ümitleriyle titredi. Hem de nasıl, Tereyağından kıl çeker gibi. Bu iyi haber. İşin en zor kısmı buydu. Gerisini Sedat halleder. Sonra birden aklına gelmiş gibi homurdandı. Peki içeriye girmek için neden bu kadar beklediniz? Soruya ökkeş karşılık verdi. Dışarıda semtten biri beni gördü. Onu atlatmadan çocuğu içeri alamazdık. Kim gördü? Hasan gibi ökkeş de Hayri'ye pek sempatik bakmıyordu. Hatta onun bu işe neden karıştırıldığını pek anlamamıştı. Dedim ya, Balatlı biri. Civardan bir arkadaş. Sen tanımazsın. Olsun. Kim? Adı ne? Hayri'nin merakı Hasan'ı da tedirgin etmişti. Sert bir sesle posta koydu. Sana ne be yahu? Tanımazsın dedik ya. Hayri inanılmaz bir sert bakış fırlatmıştı Hasan'a. Hasan az kaldı çözülecekti. Ama son anda kendini toparladı ve içindeki kabadayılık ruhu alevlendi. O da dik dik bakmaya başladı yeterince tanımadığı yabancıya. Durumun tatsızlaşacağını anlayan ökeş müdahale etti. Balıkçı bir arkadaş. Burada ona Salih Kaptan derler. Ufak bir teknesi vardır. Bazı akşamlar kahvede kağıt oynarız. Beni görünce biraz lafa tuttu. Onu kapıdan uzaklaştırmak zorunda kaldım. Gecikmenin sebebi bu. Rahatladın mı şimdi? Hayri sesini çıkarmadı. Ama Hasan sanki bu açıklamayı yapmak zorunda mıydın dercesine arkadaşını süzdü. Depodaki gergin hava dağılmış gibiydi. Ökkeş mırıldandı. Hadi, biz şimdi gidelim. Sedat'ın dediği gibi akşam 7'de tekrar geliriz. Herkes normal gündelik hayatına dönsün. Hayri tamam dercesine başını salladı. İki semt kabadayısı usulca depodan çıkarlarken eski sabıkalı içini kemiren duygular içindeydi. Artık dönüşü olmayan bir suç batağına saplandığını hissediyordu. Nedamet duyması için çok geçti. Elini başına götürüp kısa kesilmiş saçlarını sıvazladı. Bir an hasta karısını, evlilik arifesindeki kızını, tahsildeki oğlunu düşündü. Tüm bunlara değer miydi bilmiyordu hala. İçini yeniden bir karamsarlık bastı. Ama Sedat'a söz vermişti bir kere. Geri dönüşü olamazdı. Tilki Sedat, Ökkeş'in ufak kamyonetinden atlayınca bir süre uzaklaşan araca baktı ardından. Geleceği ve ümidi o köhne kamyonetin içinde yatıyordu. Hatta yaşamı bile o ufak çocuğa bağlıydı. Planı başarıyla uygulayabilirse hem geleceğini kurtaracak hem de öldürülme korkusundan yakayı sıyıracaktı. Kör Behzat'la aralarının ne denli açık olduğunu çok az kimse biliyordu. Artık bu ortamda ona ekmek yoktu. Kör Behzat birini defterinden sildi mi ona yaşam hakkı tanımazdı. Er veya geç bir punduna getirip çok şey vaat ettiği yardımcısını ortadan kaldıracaktı. Kamyoneti köprü üzerinde kayboluncaya kadar gözleriyle takip etti. Sonra ağır ağır tünelin Karaköy'deki terminaline doğru yürüdü. Hiç acelesi yoktu. Planın ilk etabını başarıyla uygulamış sayılırdı. Ama asıl sorun bundan sonraki safhada başlayacaktı. Polis çoktan duruma müdahale etmiş olmalıydı. Medya haberi almış, televizyon kanalları ve basın bomba gibi kaçırılma olayıyla ilgili haberlerle çalkalanmaya başlayacaktı. Şimdi Keskin ailesi de, polis de çocuk kaçırıcılarından gelecek fidye talebini bekliyor olmalıydılar. Gişeden jeton alırken hafifçe gülümsedi Tilki. O telefonu hemen etmeyecekti. Keskin ailesine ait bütün telefonların yasal yollardan dinlenmeye alınacağından adı gibi emindi. İsteğini bu yolla iletmenin çılgınlık olduğunu biliyordu. Telefon da edecekti tabii ama bunun yolu yordamı vardı. Şimdilik ailenin yeterince paniğe kapılmaları, korkmaları ve nedenle ciddi olduğunu anlamaları için sabırla beklemesi gerekecekti. Sabır her şeyin tek anahtarıydı. Vagonlardan birine girip oturdu. Polisten endişesi yoktu. Kör Behzat ve avanesi asla çocuk kaçırma gibi işlerle meşgul olmazdı. Onların tek yaptığı iş uyuşturucu kaçakçılığıydı. Bu nedenle bir mafya mensubu olmasına rağmen polis ondan asla şüphelenmeyecekti. Tünelden çıktığında ağır ağır Mine'nin evine doğru yollandı. Kapatmasına tuttuğu bu evi kimse bilemezdi. Mine depoda olduğu sıralarda rahat rahat orayı kullanabilecekti. Yöre tarihi dokusunu gittikçe kaybediyordu. Eskiden azınlıkların çoğunlukla yer aldığı, Özellikle Rum ve Musevi ailelerin oturduğu sokaklar, şimdi Anadolu insanının iskanına açılmış gibiydi. Apartman antresindeki rutubet kokusundan nefret ediyordu tilki. Buna bir de kapıcı dairesinden yükselen ve üst katları da saran kesif bir yanık soğan kokusu kaplamıştı. Anahtarını çıkarıp dairenin kapısını açtı. Mine'den de hiç hoşlanmıyordu artık. Onu başından savmanın zamanı çoktan gelmişti de geçiyordu bile. Pasaklı, pis orospu diye geçirdi içinden. Yüzüne bakılır bir kadındı ama çok pasaklıydı. Ayrıca bir fahişe gibi dini imanı paraydı. Oysa onu Beyoğlu'nun berbat barlarından birinden, konsomatris olarak çalışırken çekip çıkarmış, daha beter fuhuş yuvalarına düşmekten kurtarmıştı. Sonu yakın bir gelecekte ya açlıktan sersefil sürünmeyi ya da karanlık ve izbe bir sokakta ne idüğü belirsiz bir sokak kabadayısı tarafından bıçaklanarak öldürülmeye mahkumdu. Ona sağladığı nimetleri bir türlü idrak edememişti. Gerçi ondan hoşlanmıyordu artık ama giderek yine onu düşünmüş, son bir fırsat tanımıştı. Önce evin içinde bir süre dolaştı. İkide bir saatine bakıyordu. Kamyoneti şimdiye kadar çoktan Balat'taki depoya varmış olması gerekirdi. Her türlü aksiliği ve gecikmeyi düşünerek 10 dakika daha bekledi. Sonra evin telefonundan Mine'nin cebini aradı. Mine hemen telefonunu açmıştı. "Merhaba," dedi aklından geçenleri bir köşeye bırakıp, oldukça yumuşak ve rahat bir ses tonuyla. "Paketi aldınız mı?" "Aldık hayatım. Çocuk sağ salim buraya getirildi." "İyi. Her şey yolunda mı?" "Yolunda hayatım." "Hasan'la Ökkeş çıktılar mı?"
"Az evvel gittiler."
"Çocuk sizi üzüyor mu?"
"Hayır sevgilim. Uslu uslu oturuyor. Sen ne zaman geleceksin?"
"Söylediğim saatte. Şimdi bana Hayri'yi ver."
Tilki az sonra telefonda Hayri'nin sesini duydu.
"Evet Sedat." "İşler normal seyrini takip ediyor, değil mi?" "Tamamdır arkadaşım. Paketi teslim aldık." "Herhangi bir terslik de yok." "Yok sayılır." "Ne demek yok sayılır? Bir şey mi oldu?" "Pek önemli sayılmaz. Seninkiler emaneti getirmede biraz gecikti. Hepsi o kadar." "Neden gecikmişler?" "Kamyoneti tam kapının önüne park ederken semtten tanıdık birine rastlamışlar. Onun durumu görmemesi için de biraz oyalanmışlar." Tilki sert bir sesle homurdandı. "Kime rastlamışlar?" "Salih Kaptan diye kahveden bir arkadaşlarına. Lanet olsun. Herif çocuğu görmemiş değil mi?"
"Söylediklerine bakılırsa görmemiş. Sen tanır mısın o adamı?"
"Tanımam. Ama kahveden dediklerine göre akşamları kumar oynadıkları arkadaşlarından biri olmalı. Aman o iki deyyusa dikkat et. Sağları solları belli olmaz. Aslında iyi çocuklardır. Ama kafaları hiç işlemez. Her an bir hata yapabilirler."
"Ben de öyle düşünmüştüm," diye mırıldandı Hayri.
"Akşam görüşürüz dostum."
"Oldu aslanım."
Sedat telefonu kapatmıştı. Planın en aksak noktası eski iki arkadaşıydı. Hala onlara ne ölçüde güveneceğini kestiremiyordu. Hasan kaypak tabiatlı bir herifti. Kabadayı pozlarına da pek güvenilmezdi. Zor karşısında hemen çözülürdü. Ne var ki mülkiyetindeki depo çocuğu saklamak için idealdi. Ondan uygununu 60 sene kalsa bulamazdı. Her işin bir riski olduğunu da kabullenmek zorundaydı. Neyse ki kendisinden de en az polisten korktukları kadar çekinirlerdi. Acıkmıştı. Sabahleyin evden çıkarken hiçbir şey yemediğini anımsadı. Mutfağa geçip buzdolabını açtı. Dolap hemen hemen boş sayılırdı. Mine'ye küfretti içinden. "Bu ne biçim karı?" diye söylendi. Bütün gün evde yan gelip yatmaktan başka bir şey yapmıyordu. Biraz tereyağla, beyaz peynirden başka bir şey yoktu. Homurdanmaya devam etti. "Neyse," diye düşündü az sonra sokağa çıkıp gönlünce karnını doyurabilirdi. Keskinlerin villasında olağanüstü hareketliliğe rağmen korkunç bir sessizlik hakimdi. Olayı duyan Nilüfer'in anne ve babası başta olmak üzere bazı yakın akrabalar, eş dost, genç çiftin arkadaşları, Emre'nin iş muhitinden tanıdığı kimseler eve akın etmeye başlamıştı. Telefonlar hiç durmadan çalıyordu. Olayı takip eden saatlerden sonra villanın bahçe kapısı önünde toplanan medya ordusu nihayet azalmış fakat yine de tamamen dağılmamıştı. Evden her çıkış yapan insanın üzerine yeni bir haber alabilmek için geride kalanlar adeta üşüşüyorlardı. Nilüfer'in durumu oldukça kötüydü. Sabahleyin oğlunun kaçırıldığı haberini aldıktan sonra çöktüğü koltuktan hiç kalkmamıştı. Öğleden sonra eve doktor çağrılmış, genç kadına teskin edici, rahatlatıcı ilaç verilmiş, iğneler yapılmıştı. Emre büyük üzüntüsüne rağmen ayakta ve soğukkanlını muhafaza eder haldeydi. Telefonun her çalışında irkiliyor, oğlundan bir haber çıkacağı ümidiyle dikilip pür dikkat kesiliyordu. Sabahtan beri her türlü olasılığı beyninde değerlendirmeye çalışmakla meşguldü. Artık o da oğlunun kendisinden para koparmak için kaçırıldığına emin olmuştu. Fakat beklediği fidye talebi bir türlü gelmiyordu. Zaman geçtikçe sinirleri daha da geriliyor ve çocuğu kaçıranları neden hala aramadıklarını merak edip duruyordu. Evde iki ayrı telefon vardı. Birinin başında Dürdane, diğerinin başında da kayınpederi Mustafa Bey oturmuş, devamlı çalan telefonlara kısa cevaplar veriyor, genellikle arayanları not edip geçmiş olsun dileklerini şimdi konuşamayacak durumda olan anne ve babaya ileteceklerini söyleyerek hattı kapatıyorlardı. Ama saatler geçmesine rağmen bekledikleri telefon gelmiyordu. Zaman ilerleyince Emre'nin korkuları daha da artmaya başladı. Acaba oğlunu kaçıran kişiler neden aramıyorlardı? Şayet niyetleri para sızdırmak ise şimdiye kadar çoktan aramaları gerekmez miydi? Alp'in kaçırılış sebebi fidye ise çoktan isteklerini iletmeleri icap ederdi. Bir ara gözü sevgili karısına ilişti. Nilfer sanki 10 yaş birden çökmüştü. Keşke haykırarak ağlasa, bağırıp çağırsa biraz daha rahatlayacağını düşündü. Oysa Nilfer oturduğu koltukta büzülmüş, sessiz acılar içinde kahrolmuştu. Neden sonra ona yardımcı olması gerektiğini hissetti. Karısının güçlü bir iradeye, mücadele azmine sahip olduğunu bilirdi. Ama bu çok farklı bir durumdu. Böyle bir felaket başlarına ilk defa geliyordu. Karısının yanına yaklaşıp, "Hadi Nilüfer," dedi. "Yukarı çıkıp biraz uyumanı istiyorum. Bu bekleyiş sabaha kadar sürebilir. Güçlü ve metin olmalıyız." Karısının itiraz edeceğini biliyordu. Bu nedenle sesi biraz mutahakkim ve kararlı çıkmıştı. Nilüfer donuk bakışlarını kocasına çevirdi. "Uyumak mı? Çıldırdın mı sen? Küçük yavrumdan bir haber almadan gözüme uyku gireceğini mi sanıyorsun?" Haklıydı karısı. Ama Emre yine de ısrar etti. "Daha saat erken. Evde herkes uyanık. Çok uzun ve sıkıntılı bir gece geçecek bizim için. Asıl o zaman sana ihtiyacım olacak. Hadi inat etme de yukarı çık biraz uyu. Bir de seni düşünmek zorunda kalmayayım. Ben iyiyim," dedi Nilüfer kısaca. Konuyu kapatmak istiyordu. Onu ikna edemeyeceğini anlayan Emre sustu. Anneanne Sabriye Dölek kızının yanı başından hiç ayrılmıyor, ona metanet vermek için elinden gelen yardımı yapıyordu. Ama onun durumu kızından da beterdi. Gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüş, davul gibi şişmişti. İnce, zayıf yapılı, narin bir kadındı. "Emre haklı Nilüfer," diye mırıldandı. "Helak oldun yavrum. Git biraz dinlen. Uyumasan da uzan. Bir haber çıkarsa hemen sana bildiririz." "Hayır anne, ısrar etmeyin lütfen. Burada kalmak istiyorum." Yaşlı kadın da ağzını kapatmak zorunda kaldı. Telefonlar da hiç susmuyor, biri kapanırken diğeri çalmaya başlıyordu. Her zili sesi salondaki gerilimi daha da artırıyor, gözler hemen telefonları açanlara çevriliyordu. Lakin beklenen kişi bir türlü aramıyordu henüz. Telefonların çok nadir sustuğu anlardan birinde Nilüfer sendeleyerek ayağa kalktı ilk defa. Emre hemen karısına yaklaştı. Genç kadın salondaki ev halkından sıkılmış gibi usulca kocasına "Seninle biraz yalnız konuşmak istiyorum," diye fısıldadı. Üst kata, yatak odasına çıktılar. Odaya girince genç kadın perişan bir şekilde kocasına sordu. "Bana hala bir açıklama yapmadın. Ne düşünüyorsun Emre?" Bu soruyu cevaplamak için baş başa kalmalarını abes bulan Emre, hayretle karısını süzdü bir an. "Kafam karmakarışık sevgilim," dedi. "Şayet kastın fidye parası ise hiç şüphesiz bütün imkanlarımı kullanıp istenilen parayı ödeyeceğim. Ama henüz böyle bir taleple karşılaşmış değiliz. Sanırım beklemek zorundayız." "İsterlerse ödeyeceğiz değil mi? Kuşkun var mı? Oğlumuzun yaşamı her şeyin üstünde değil mi?" İçini çekti Nilüfer. "Peki, aradan bu kadar saat geçmesine rağmen niye aramıyorlar?" "Hiçbir fikrim yok. Herhalde bekledikleri bir şey var." "Ne bekliyor olabilirler ki?" "Bilmiyorum." "Alp'i fidye için kaçırdıklarına kesin inanıyor musun?" Bu defa Emre birkaç saniye sessiz kaldı. En kuvvetli ihtimal bu. Umarım yanılmıyoruzdur. Polis de en fazla bu olasılık üzerinde duruyor. Polise güveniyor musun? Sorun polise güvenmek değil. Ben her şeyden önce kendime güvenmek isterim. Bütün mesele ne kadar para isteyecekleri ve benim bunu nasıl temin edeceğim konusu. Çok yüksek bir meblağ ile karşılaşırsak bulmakta zorlanabilirim. Nilfer hafifçe ürperdi. Çocuğumuzu başka bir nedenle kaçırmış olamazlar değil mi? Emre karısına sarılarak onu göğsüne doğru çekti. Sanmıyorum. Genç kadın yeniden ağlamaya başlamıştı. Karısının kulağına "Üzülme," diye fısıldadı Emre. "Bana güven. Alp'i mutlaka sana geri getireceğim." Hıçkırıklar arasında devam etti Nilüfer. "Bize bu kötülüğü kim yapmış olabilir? Aklım almıyor. Biz kendi halinde yaşayan bir aileydik. Şimdiye kadar kimseye bir zararımız dokunmadı. Şüphelendiğin kimse var mı?" "Kimse yok sevgilim." "İşine son verdiğin işçilerden biri olabilir mi?" "Bilmiyorum. Ama ihtimal de veremiyorum. En son 2 sene evvel toplu bir işçi çıkarımı yapmıştık. 25 işçi kadar. Personel şubesine telefon edip onların listesini istedim. Yarın bana bildirecekler. Gerekirse o listeyi de komisere vereceğim. Ama bu kaçırılma olayı bana biraz daha organize ve hayatımızı bilen biri tarafından yapılmış gibi geliyor." Nilfer başını kocasının göğsünden çekerek gözlerinin içine baktı. "Nasıl yani? Ne demek istiyorsun?" "Alp'in bir yuvaya gittiğini, evden kaçta çıktığını, minibüsün yuvaya kaçta vardığını, tek çocuğumuz olduğunu, onu ne kadar sevdiğimizi filan bilen biri olmalı." "Yani komiserin dediği gibi yanımızda çalışanlardan biri mi?" "Henüz kimseyi suçlamıyorum ama bu da mümkündür." "Yapma Emre. Onlar çok uzun zamandan beri yanımızdalar. Hepsini iyi tanıyoruz. Hiçbiri böyle bir şeye kalkışmaz." "Ben de öyle düşünmek isterim hayatım. Ama insanoğlu çiğ süt emmiştir. Kimin ne zaman ekmek yediği kapıya ihanet edeceğini bilemeyiz. Yaşantımıza gıpta eden çok insan olduğuna eminim." Nilfer sarsılmıştı yeniden. Destek almak istercesine yeniden kocasının güçlü bedenine sarıldı ve usul usul hıçkırmaya devam etti. Ağlamak sinirlerine iyi geliyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 102. Devamı 11. ayrımda.